Ayrım 4. Demokrasi için manifesto. Diren. Emre Kongar. Sayfa 54. 5. Demokrasi ne değildir? Ruhu tepemizde dolaşan demokrasi nedir, ne değildir? Demokrasi, bize tarih boyunca dayatılan sömürü düzenini meşrulaştıran baskı rejimi midir? Elbette hayır. Demokrasi, çoğunluk diktatörlüğü değildir. Demokrasi, ülkeyi yönetenlerin sandıktan çıktık gerekçesine sığınarak demokrasinin ön koşulları olan laikliği, temel hak ve özgürlükleri, yargı bağımsızlığını, idare ve siyaset üzerindeki anayasal denetimi ortadan kaldıracak eylemleri yapması değildir. Demokrasi, iktidarların milli irade kavramını saptırarak muhalefeti yok sayması demek değildir. Demokrasi, emperyalizmin kuklalarının halktan yetki aldık görüntüsü altında ülkeyi yönetmesi değildir. Demokrasi, ülke çıkarlarının emperyalistlerin çıkarları uğruna feda edilmesi değildir. Demokrasi, yöneticilerin eşitsiz ve adaletsiz koşullarda yapılan seçimlerle belirlendiği rejim değildir. Demokrasi, sandıktan şaibeli biçimde çıkanların bütün hukuku, anayasayı, yasaları, insan haklarını ihlal ederek her istediğini yaptığı, üstelik de bunu açıkça ilan ettiği bir rejim değildir. Demokrasi, Anayasa Mahkemesi gibi, Yargıtay gibi, Danıştay gibi, Yüksek Seçim Kurulu gibi yüksek yargı organlarının iktidarın bütün tasarruflarını denetlemediği bir rejim değildir. Demokrasi, başta muhalefet ve ifade özgürlüğü olmak üzere basın, gösteri ve yürüyüş gibi temel hak özgürlüklerinin referandumlar aracılığıyla halka sorulup sınırlandığı ve kısıtlandığı bir rejim değildir. Demokrasi, referandumlar aracılığıyla yöneticilerin periyodik, şeffaf ve adil seçimler yerine başka usullerle veya hayat boyu yetkilendirildiği bir rejim değildir. Demokrasi, terör eylemlerinin yeşereceği ve egemen olacağı bir ortam değildir. Demokrasi, sayısal azınlıkların ya da sayısal çoğunluğun milli ya da dini duyguları kötüye kullanarak ülkeyi faşizme ya da şeriatçılığa sürüklemesi değildir. Demokrasi, etnik bölücülük değildir. Demokrasi, tarikatların ve cemaatlerin egemenliği değildir. Demokrasi, feodal düzenin, toprak ağalığının, köle köylülüğünün egemenliği değildir. Demokrasi, kadınların ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi, evde oturmaya veya örtünmeye zorlanması, köleleştirilmesi değildir. Demokrasi, kadınların töre cinayetleri adı altında katledilmesi değildir. Demokrasi, liderler oligarşisi değildir. Demokrasi, ayrıcalıklı bir siyasetçi sınıfı yaratmak değildir. Demokrasi, sahtecilerin, vurguncuların, hırsızların, uğursuzların dokunulmazlık zırhına bürünmesi değildir. Demokrasi, mahkemelerden bile karar almaya gerek görmeden idari ve siyasi kararlarla terör örgütü tanımlarının yapıldığı, barışçı insanların mallarına inançlarından dolayı terör örgütü üyesi denilerek el konduğu, hapse atıldıkları rejim değildir. Demokrasi, terör örgütüyle masaya oturarak bütün saldırı hazırlıklarına göz yumup onu güçlendirdikten sonra bu yöntemin kişisel iktidarı sağlamayacağı anlaşılınca masayı devirip bütün muhaliflerin suçlandığı rejim değildir. Demokrasi, iktidarın kendi güçlendirdiği terör örgütünün tüm sorumluluğunu etnik köken üzerinden seçilmiş politikacılara attığı rejim değildir. Demokrasi, kimsenin mal ve can emniyetinin bulunmadığı bir rejim değildir. Demokrasi, eline silah almamış, silahlı mücadeleye bütün ömrünce karşı çıkmış yazarların, temel hak ve özgürlükleri savunan öğrencilerin, hırsızlığa, rüşvete, yolsuzluğa karşı çıkanların, terör örgütü propagandasından hapse atıldığı rejim değildir. Demokrasi, bağımsız olması gereken yargının bir kişinin emirleriyle hareket ettiği rejim değildir. Demokrasi, sadece satın alınan tetikçilerin seslerinin duyulduğu bir medyanın egemen olduğu rejim değildir. Demokrasi, gazetecilerin yaptıkları haberler dolayısıyla hapse atıldığı rejim değildir. Demokrasi, haber yaptığı için cezalandırılan meslektaşlarına destek veren gazetecilerin bile hapse atıldığı rejim değildir. Demokrasi, üniversitelerin siyasetin emrinde susturulduğu rejim değildir. Demokrasi, barışçı gösterilerin yasaklandığı rejim değildir. Demokrasi, lideri eleştirenlerin hakaret gerekçesiyle hapse atılarak cezalandırıldığı rejim değildir. Demokrasi, genel olarak yağmacılık değildir. Demokrasi, politikacıların tarihsel, doğal ve kentsel zenginliklerimizi, sit alanlarını talan etmesi değildir. Demokrasi, yoksulluk ve gelir adaletsizliği değildir. Demokrasi, sağlıksız konutlar gecekondu yaşamı değildir. Demokrasi, sosyal güvenlikten ve sağlık hizmetlerinden yoksun olmak değildir. Demokrasi, doğal kaynaklarımızın tüketilmesi, hava ve su kirliliği değildir. 6. Anayasa Mahkemesi başkanı bile diren dediğinde, ülkelerin tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Bir savaş ilanı, bir barış imzası, bağımsızlığın kabulü gibi. Türkiye Cumhuriyeti tarihsel açıdan böyle yaşamsal dönüm noktalarını çok yaşamıştır. Sevr, Lozan, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı, çok partili düzene geçiş, askeri müdahaleler gibi. 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti önemli bir dönüm noktasını daha yaşamaktadır. Demokrasiyi korumak ve kollamak için direnmek. Zamanın Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü ve New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin ortaklaşa oluşturduğu grubu 2 Ekim 2014 tarihinde Ankara'da kabul ettiğinde bir konuşma yaptı. Kılıç, Uluslararası Basın Enstitüsü ve New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi Basın Özgürlüğü Heyetine yaptığı bu açıklamada Türkiye'de bir korku iklimi oluştuğunu belirterek gazetecilere direnin, pes etmeyin çağrısında bulundu. Kılıç'ın bu konuşması bir devrim niteliğindedir. Çünkü Türkiye'nin hem siyasal iklimini hem de yargı iklimini eleştiriyor ve temel hak ve özgürlükler düzeninin Avrupa standartlarına yükseltildiğini ama yargının bunu izleyemediğini belirtiyor. Daha da öteye giderek Anayasa Mahkemesi'nin görevinin artık temel hak ve özgürlükler alanını genişletmek olduğunu söylüyor. Kılıç bütün bunlarla da yetinmiyor, bu ortamda gazetecilere de direnin çağrısı yapıyor. Bu elinizde tuttuğunuz manifestoya da bir ölçüde esin kaynağı olan ve tarihsel bir nitelik taşıyan bu konuşmanın özeti şöyle. En önemli birinci derecedeki özgürlük ifade özgürlüğüdür. Hatta bence aşırı olacak ama yaşam hakkından bile daha fazla değere sahiptir. 2004'te anayasanın 90. maddesinde yapılan değişiklikle temel hak ve özgürlükler konusunda yerel hukukla imzalanan uluslararası antlaşmalar arasında çatışma olduğunda uluslararası antlaşmaların esas alınması öngörüldü. Bu bir dönüm noktasıdır, devrim niteliğindedir. Ancak buna rağmen bugün ifade özgürlüğünde sorun yaşanıyorsa bu maddenin uygulamaya geçirilmemesinden kaynaklanıyor. Bu konuda en büyük görev yargıya düşüyor. Sıkıntının temel kaynaklarından birisi temel haklar konusunda davalara bakan yargı mensuplarının bu algıya sahip olmaması. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Türk yargısı arasında ciddi anlayış farklılığı çıkıyor. Avrupa hukuku ifade özgürlüğünün sınırlarını çok şok edici, rahatsız edici, huzur kaçırıcı ifadeleri de kapsayacak şekilde çizer. Sıkıntı son tahlilde bu davaların Türkiye'de bu anlayışı içselleştirememiş yargı mensuplarının önüne gelmesiyle çıkıyor. Avrupa Konseyi ile Türk hakim ve avukatların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusunda bilgilendirilmesi için 3 yıllık bir projeye başlıyoruz. Yargı mensupları konusunda dile getirdiğim sorunun böyle çözüleceğini ümit ediyorum. 2010 anayasa değişikliği ile AYM'ye bireysel başvuru hakkı tanınması bir şanstır. Çünkü AYM'nin ifade özgürlüğü meselesine bakışı tam da AİHS ile AİM'in bakışıyla örtüşüyor. Twitter ve YouTube kararları buna örnektir. Özgürlük alanlarını açtıktan sonra kapatmak zordur. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Bizden sonra da AYM'nin görevi özgürlük alanını genişletmek olacaktır. Beni endişelendiren konu Türkiye'de giderek artan kin ve nefret söylemi. Bu iklimin oluşmasında siyaset kurumlarının sorumluluğu var. Bu sorunun siyasi tansiyonun düşmesiyle azalacağını tahmin ediyorum. Bu ortamda oluşan korku iklimi gazetecileri de etkiliyor. Temel hak ve özgürlükler konusunda mücadele gerekiyor. Gazeteciler de direnmeli. Demek ki neymiş? Anayasa Mahkemesi Başkanı'na göre de demokrasi için, temel hak ve özgürlükler için demokratik olarak direnmek gerekirmiş. 7. Kaybedecekleriniz zincirlerinizden daha fazladır. Namus hem başkalarının hem de kendimizin yargısıdır. Haysiyet ve şeref başkalarının gözündeki değerimizdir. Vicdansa tutum ve davranışlarımızı belirleyen içsel mekanizmadır. Namus, haysiyet, şeref ve vicdan, genel ahlak ve meslek ahlakı kurallarına göre değerlendirilen, insanın hem başkalarının hem de kendi gözündeki yerini belirleyen kavramlardır. Emirle veya çıkarı için inandığının tersine oy veren politikacı. Emirle veya çıkarı için suç olduğuna inanmadığı halde dava açan, gerekmediği halde tutuklama isteyen ve yapan, insanları haksız yere hapse atan, cezalandıran, özgürlüklerinden mahrum eden adalet mensubu. Emirle veya çıkarı için gerçeklere aykırı yalan haber yazan, manşet atan, yorum yapan, insanların kişiliklerini haksız yere karalayan, efendilerini göklere çıkaran medya mensubu. Namussuzdur, haysiyetsizdir, şerefsizdir, vicdansızdır. Ben her zaman insanların asgari ahlak sahibi olduklarına, politikacıların, adalet mensuplarının ve medya çalışanlarının da bütün öteki meslek mensupları gibi meslek ahlaklarına asgari ölçüde bağlı olduklarına inandım. Hala da inanıyorum. Ama çevreme baktığımda topluma en üst düzeyde hizmet etme mesleği olan politikacılar arasına, hepimizin güvencesi olan, canımızı, malımızı, özgürlüğümüzü devlete ve başkalarına karşı koruyan adalet mensupları arasına, görevi topluma doğru haber ve bilgi vermek olan medya mensupları arasına, namussuz, haysiyetsiz, şerefsiz ve vicdansız olanların da sızdığını, bu nedenle de toplumda siyasete, adalete ve medyaya güvenin azalmakta olduğunu gözlemliyorum ve hem toplum hem de bu meslekler adına çok kaygı duyuyorum. Namussuzlar, haysiyetsizler, şerefsizler, vicdansızlar, genel ahlaka ve meslek ahlakına karşı olarak neler yaptıklarını bildikleri için korkaktırlar. Hemen birbirleriyle ittifak eder, güçlerini birleştirirler. Namuslu, haysiyetli, şerefli ve vicdanlı olanlarsa korkusuzdurlar. Bu nedenle yalnızdırlar, ittifak aramazlar, güç birliğine gitmezler ve böylece zayıf kalırlar. Ey bu ülkenin namuslu, haysiyetli, şerefli, vicdanlı politikacıları, adalet mensupları ve medya çalışanları, birleşiniz. Kaybedecek namusunuz, haysiyetiniz, şerefiniz, vicdanınız, mesleğiniz, kişiliğiniz, kısacası tüm bir yaşamınız var. Mücadeleniz bataklık çukurunda debelenenlere karşıdır ve demokrasiden, insanlıktan yanadır. Onlar ki karaktersizlik ve onursuzluk çukurunun bataklığında debelenenlerdir. Debelendikçe batarlar, battıkça debelenirler. İster belediye başkanı, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olsun, kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının önüne alan politikacılar. İster zabıt katibi, avukat, savcı, yargıç olsun, emirle, hukuka ve adalete aykırı işlem yapan adalet mensupları. İster yazar çizer, gazeteci, yorumcu, yönetici olsun. Menfaat için gerçekleri saptıran medya mensupları. Onlar hiçbir dine, hiçbir mezhebe ait değillerdir. Onların ırkı, milliyeti yoktur. Tarihin hiçbir dönemine özgü de değillerdir. İnsanlık tarihiyle birlikte var olurlar. İnsanlıkla birlikte yaşarlar. İnsanlığı yok etmeye çalışırlar. Bilmezler ki insanlığı öldürdükleri takdirde kendileri de yok olacaklardır. Bilmezler ki kendilerine hayat veren, onları yaşatan esas güç ve kuvvet bizzat o yok etmeye çalıştıkları insanlıktır. Kendilerini bulundukları noktaya getiren gücün, kuvvetin, o yok etmeye çalıştıkları insanlığın gücü, kuvveti olduğunu unutmuşlardır. İnsanlık, karaktersizlik ve onursuzluk çukurunun bataklığında debelenenlere direnir. Şeref der, haysiyet der, özgürlük der, demokrasi der, hak der, hukuk der, adalet der. Sonsuz zamanın belli bir anında, sonlu dünyanın herhangi bir coğrafyasında. İnsanlık kaybetmiş görünse de bu görüntü aldatıcıdır. Mutlaka ama mutlaka tarih önünde vicdanlara son tahlilde ve son noktada kazanan, yoluna devam eden, şerefi, haysiyeti, hakkı, hukuku, demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti geliştiren insanlıktır. Ey bu ülkenin namuslu, haysiyetli, şerefli, vicdanlı politikacıları, adalet mensupları ve medya çalışanları, bir kez daha uyarıyorum. Sadece kendiniz için değil, ülkeniz için, tüm insanlık için birleşiniz. Kaybedecek namusunuz, haysiyetiniz, şerefiniz, vicdanınız, mesleğiniz, kişiliğiniz, kısacası tüm bir yaşamınız, bir ülkeniz ve bir insanlığınız var. 8. Hayır durağı öncesinde bir anayasa mahkemesi yargıcı ve bir anayasa profesöründen uyarılar. Toplumsal değişme ve gelişme tarihin hiçbir döneminde, hiçbir toplumda düz bir çizgi izleyerek meydana gelmemiştir. Sürekli virajlar, ilerlemeler ve gerilemelerle oluşan bir değişim ve gelişim çizgisi yaşar insanoğlu. Türkiye gibi insanlığın değişme ve gelişme çizgisini geri kalmış bir noktadan, yukarıdan devrimlerle yakalamaya çalışan bir ülkede bu virajlar, ileri ve geri adımlar çok daha sert, belirgin ve acıtıcı olabilir. Nitekim insanlığın gelişme ve değişme çizgisini demokrasi ve insan hakları bağlamında yakalamaya çalışan Cumhuriyet, yeniden bir referandum virajına girmiş bulunuyor. Bu viraj da hiç kuşkusuz kısa bir süre sonra dönülecek ve demokrasi mücadelesi şu ya da bu biçimde devam edecektir. Bir diktatörlük aracı olarak referandum. İnsan hakları ve demokrasi kavramlarının geliştiği 20. yüzyıldaki diktatörlerin pek çoğu hem demagog hem de diktatördürler. Yani hem halkın duygularını okşayarak onu güzel sözlerle aldatır hem de bu yolla baskı kurarlar. Bunların tipik örneği bu manifestonun başında yaptığı cinayetlerin arka planı anlatılan Hitler'dir. Tabii başka örnekler de var. Ömrünün sonuna kadar iktidarda kalmasını referandum yoluyla onaylatan diktatörlerin bir bölümü günümüzde bile hala varlıklarını sürdürmektedir. Bütün diktatörlerde seçim mekanizması hep kullanılmış ve sonuçta %90'ları aşan bir katılım ve oy desteğiyle mevcut yönetimler iktidarlarını sürdürmüştür. Tarih boyunca ne seçim ne de referandum tek başına demokrasinin güvencesi olabilmiştir. Tam tersine her iki mekanizmada zaman zaman demokratik bir rejimden bir diktatörlüğe geçişin aracı olarak kullanılabilmiştir. Demokratik rejimin olmazsa olmaz bazı ön koşulları vardır. Bunları değiştiremezsiniz. Demokrasilerde rejimin temellerini oluşturan ilkeleri referanduma götüremezsiniz. Bunlar Türkiye'deki mevcut tarihi ve toplumsal özelliklerle anayasal gerekler dikkate alınacak olursa kısaca demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri olarak belirtilebilir. Örneğin aşağıdaki konuları sınırlama ve kısıtlama amacına dönük referandumlar yapamazsınız. Serbest, şeffaf ve muntazam seçimler. İnanç ve inanmama özgürlüğünü güvenceye alan, devletin bütün inançlara ve inançsızlara eşit uzaklıkta kalmasını sağlayan laiklik. Rejimin bireyleri hem birbirleri hem devlet hem de çoğunluk karşısında güvenceye alan hukuk devleti ve bunun gereği olan yargı bağımsızlığı. Devletin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını belirleyen sosyal devlet. Daha geçenlerde İsviçre'deki minare oylamasını eleştiren politikacılar inançların referanduma sunulamayacağını, bunun demokrasiyle bağdaşmayacağını söylüyorlardı. Türkiye'nin çok partili rejim tarihi ne yazık ki bu bakımdan yanlışlarla doludur. Bunların en tipik örneği artık kötü ve baskıcı bir anayasa olduğu herkes tarafından kabul edilen 12 Eylül Anayasası referandumudur. %92 ile kabul edilen anayasa için yapılan referandum sırasında hem aleyhte propaganda yasayla yasaklanmış, karşı oy vereceğini belirten Oktay Akbal yargılanıp mahkum edilerek hapse atılmış. Hem atılan oyun rengini gösteren şeffaf zarflar kullanılmış. Hem de anayasanın kabulüyle Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığının onaylandığı kabul edilmiştir. Böylece demagojik bir diktatörlüğün referandumu nasıl kötüye kullanacağının en iyi örneği verilmiştir. Hemen belirtmeliyim ki bu iktidar döneminde yapılan Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından doğrudan seçilmesine ilişkin referandumda Türkiye'deki demokratik rejimin parlamenter özelliğini zedelemesi bakımından yanlıştır. Şimdi bu iktidar rejimi iyice çıkmaza sokacak bir anayasa değişikliğini referanduma sunuyor. Önerilen değişiklikler yüksek yargı organlarını siyasetin doğrudan etkisine sokacak önlemler. Böyle bir referandumdaki önerilerin kabul edilmesi Türkiye'de demokrasinin sonunu getirecektir. Referandum mekanizmasını kullanan demagog liderlerin demokrat liderlerden farkı şöyle özetlenebilir. Demokrat lider kriz çözer. Demagog lider kriz yaratır. Demokrat lider gerçekçi ve akılcıdır. Demagog lider yalancı ve duygusaldır. Son günlerde demagog liderlerin sayılarının ve etkilerinin artması, dolayısıyla dünya siyasal literatürüne giren post-truth, gerçek sonrası, gerçek ötesi ve alternatif gerçek gibi kavram ve terimleri anımsayalım. Demokrat lider uzlaşmadan, barıştan yanıdır. Demagog lider kavgadan, çatışmadan, savaştan yanıdır. Demokrat lider bütün insanlara saygılıdır. Demagog lider sadece kendi taraftarlarını dikkate alır. Onlara dahi saygı duymaz. Demokrat lider ahlaklıdır. Demagog lider ahlaksızdır. Demokrat lider seçmene hesap verir. Demagog lider kimseye hesap vermez. Demokrat lider hukuk devletine adalete saygılıdır. Demagog lider hukuk devletine adalete saygısızdır. Demokrat lider tutum ve davranışlarında tutarlıdır. Demagog lider, tutum ve davranışlarında tutarsızdır. Demokrat lider, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını korur. Demagog lider, kendine bağımlı, kendinden tarafa olan yargı yaratır. Demokrat lider, bağımsız, tarafsız ve hatta muhalif medyayı korur ve geliştirir. Demagog lider, kendine bağımlı medya yaratır. Tarafsız, bağımsız medyayı bastırır, muhalif medyayı cezalandırır ve yok eder. Demokrat lider, muhaliflerinin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterir. Demagog lider, muhaliflerine hain muamelesi yapar. Demokrat lider, rüşvet ve yolsuzluklara izin vermez. Demokrat lider, rüşvet ve yolsuzlukları hem kendi yapar, hem de çevresinde ve toplumda yaygınlaştırır. Demagog liderler, bireylerin kulluktan, kölelikten tam kurtulamadıkları din tarım toplumlarında, yani az gelişmiş ülkelerde çok daha fazla sayıda ve çok daha sık görülürler. Ama gelişmiş toplumlar da bazen bunların tuzağına düşer. 4. ayrımın sonu. Sayfa 71.